Ayrım 24 sayfa 243. Diğerleri kar arabalarını park edip dışarı çıkana ve yarığın kıyısına onun yanına gelene kadar Harry 450 kiloya kadar çekebileceği test edilmiş 90 lifli 2 naylon halatı kızağın çekme halkasına bağlamıştı bile. Halatlardan birincisi 25 metrelik emniyet halatıydı ve eğer düşecek olursa onu yarığın içindeki düz zemine yakın bir noktaya kadar indirecekti. Bunun ucunu belinin çevresinde düğümledi. Belirli mesafelerle alçalarak inmek için kullanacağı ikinci halat 30 metreydi. Onun serbest olan ucunu yarığın içinden aşağı attı. Pete Johnson yarığın kenarına geldi ve el lambasını Harry'e verdi. Harry kendi lambasını çoktan belindeki alet kemerine yerleştirmişti. Sağ kalçasının üzerinde dibi yukarıya ve merceği aşağı bakar şekilde asılı duruyordu. Şimdi Pete'nin lambasını sol kalçasına doğru sıkıştırdı. Bir çift sarı ışık üzmesi pantolonun paçasından aşağı doğru parlıyordu. Ne o ne de Pete konuşmayı denedi. Rüzgar sanki kıyamet gününde cehennemin çukurlarından sürünerek dışarı çıkmış bir şey gibi çığlık atıyordu. Eskisinden çok daha fazla ses çıkarıyordu ve insanı aptallaştırıyordu. Avazları çıktığı kadar bağırıyor olsalar bile birbirlerini duymaları mümkün değildi. Harry buzun üzerine yüzü koyun uzanıp tırmanma halatına iki eliyle birden tutundu. Öne eğilen Pete ona güven verircesine omuzuna hafifçe vurdu. Sonra Harry'i geriye, kenardan aşağıya, yarığın içine doğru yavaşça itti. Harry halatı sıkıca tuttuğunu düşünüyor ve inişini kontrol edebileceğine inanıyordu. Ama yanılmıştı. Halat sanki yağlıymışçasına ellerinden kaydı ve Harry kontrolsüz bir şekilde boşluğa yuvarlandı. Sebep belki eldivenlerini kaplayan buz, belki de son günlerde farkında olmayarak eldivenini yüzündeki koruyucu yağ tabakasına sürmüş olduğu için uzun süredir vazelinli kalan derinin yumuşamış olmasıydı. Ne olursa olsun halat ellerinden sanki bir yılan balığı gibi kaydı ve Harry dipsiz boşluğa daldı. Buzdan duvar yüzünde 10-15 santim uzaklıkta iki el lambasının yansıttığı ışıltılar arasında gözlerinin önünden süratle geçti. Yapabildiğince sıkı bir şekilde halata sarıldı ve aynı anda iki dizinin arasına sıkıştırmaya çalıştı. Fakat hemen hemen hiç tutunmadan düşüyormuş gibi hızla alçaldı. Savrularak fırıldak gibi dönen karın ve derin buzda tuhaf bir şekilde prizmatik kırılmalar yapan ışığın altında Harry duvarın yassı ve nispeten düzgün yüzeyli olduğunu düşünmüştü. Ama bundan emin olamamıştı. Şimdi eğer uçurumun yamacından dışarı doğru fırlatılmış sivri bir buz çıkıntısına rastlarsa kısa emniyet halatı onu kurtaramazdı. Uçları sivri çıkıntıların üzerine bu hızla inerse kalın giysisini sıyırabilir, onu karnından boğazına kadar kesebilir, kazığa çakabilir. Halatın kaygan eldivenlerini sürtünmesiyle oluşan sıcaklığı hissetti ve yarığın kıyısından belki 20 metre aşağıda kaymasını durdurabildi. Kalbi şiddetle çarpıyordu ve vücudundaki her kas beline bağlı olan emniyet halatından daha sıkı düğümlenmişti. Nefesi kesilmiş, bir rakas gibi sallanan halatla birileri bir geri savrulup acı veren ve giderek hafifleyen bir hızla uçurumun yamacına çarparken gölgeler ve yansımanın oluşturduğu çılgın ışık hareketleri aşağıdan yukarıya doğru cehennemden kaçan ruhlar gibi etrafında uçuşuyordu. Sinirlerini yatıştırmak için duraklamaya cesaret edemedi. Patlayıcı paketlerinin saatleri hala çalışıyordu. 4,5-5 metre kadar daha yavaşça aşağı kayarak yarığın dibine ulaştı. Yaklaşık 25 metre derinlikte olduğu anlaşılıyordu. Bu yukarıdan incelerken yapmış olduğu tahmine hayli yakındı. Alet kemerinden el lambalarından birini çıkardı ve yüzbaşı Timoshenko'nun tarif ettiği tünelin girişini aramaya başladı. Daha önce karşılaştığı için yarığın 13-15 metre uzunluğunda, iki uçta daha dar, orta noktasında ise 3-3,5 metre genişliğinde olduğunu hatırlıyordu. Henüz yarığın dibini tamamen göremiyordu. Yamacın kar arabası düştüğü sırada çöken kısmı dibe yuvarlanmıştı ve yarığı birbirine hemen hemen eşit iki parçaya ayıran 3 metre yüksekliğinde bir bölme oluşturuyordu. Kızağın yanmış hurdası bu bölmenin üzerine dağılmıştı. Harry'nin inmiş olduğu kısım geçit vermeyen bir çıkmaz yerdi. Görünürde ne bir yan geçit, ne arasından geçip daha aşağı inebileceği genişlikte bir çatlak, ne de bir tünel veya su vardı. Yerde üst üste yığılmış olan buz kalıplarının, üzerine bastığında kayabilecek buz kalıplarının kendisini ezmesinden korka korka, elleri ve ayakları kayarak tırmanıp ilk çukur bölmeden yukarı çıktı. Kar arabasının ezilmiş, yanmış parçaları ve ayakları altında tehlikeli bir şekilde kalkıp inen buz kalıpları arasından yol bulup bu eğimli birikintinin tepesinden diğer tarafa kayarak indi. Buzdan bölmenin ikinci kısmında daha derin ve esrarengiz buz alanlarının olduğu yere bir çıkış buldu. Sağ taraftaki yamaç dümdüzdü. Ne bir çukurluk ne de çatlak vardı. Ama sol yamaç aşağıya kadar kesintisiz olarak inmiyordu. Yarığın dibinden 1-1,5 metre daha yukarıda bitiyordu. Harry karnının üzerine dümdüz yere uzandı ve el lambasını bu aralığın içine doğru tuttu. Koridor 9 metre genişliğindeydi. Yüksekliği 1 metreden fazla değildi. Yarık 5-6 metre dümdüz gidiyor, sonra aniden aşağı kıvrılıp gözden kayboluyordu. Araştırmaya değer miydi? Saatine baktı, 11.02. Patlamaya 58 dakika vardı. Harry ışığı önüne tuttu ve çarçabuk sürünerek bu yatay koridora geçti. Geçidin tavanı öyle alçaktı ki karnının üzerinde süründüğü halde bazı yerlerde başının arkasına sürtünüyordu. Dar yerlerde sıkışıp kalma korkusu yoktu ama infilak anına doğru hızla yaklaşan 58 adet kocaman patlayıcı paketiyle etrafı çepeçevre sarılmış durumda, bu uçsuz bucaksız kutupta, buzun 30 metre dibinde, sıkışık bir alanda hapsolup kalmaktan dolayı korku duyuyordu. Komik bir durumdaydı. Yine de Harry kıvrıldı, debelendi, kendini dirsekleri ve dizleri üzerinde öne doğru çekti. 8-9 metre kadar ilerledikten sonra koridorun geniş, açık bir alan gibi görünen buzun tam ortasındaki bir çukurluğun dibine kadar indiğini keşfetti. El lambasını sağa ve sola doğru hareket ettirdi. Fakat bulunduğu yerden mağaranın boyutlarını anlayamadı. Dar tünelden sürünerek çıktı. Ayağa kalktı ve ikinci el lambasını da kemerinden çıkardı. Etrafı düzinelerle yarık, çıkmaz aralık ve geçitlerle çepeçevre sarılı olan 30 metre çapındaki yuvarlak bir odaydı burası. Tavanı belli ki yukarı doğru fışkıran büyük bir sıcak su ve buhar akımı tarafından oluşturulmuştu. Ani volkan patlaması gibi bir doğa olayından başka hiçbir şeyin başaramayacağı kadar düzgün yüzeyli, neredeyse mükemmel bir kubbe. Üzerinde yalnızca birkaç küçük sarkıt ve örümcek ağ görünümünde çatlaklar olan bu kubbe en üst noktasında 20 metreye ulaşıyor, duvarla birleştiği yerde kavis çizerek 10 metreye kadar iniyordu. Zemin odanın merkezine doğru her biri 80-90 santimlik 7 basamaklı bir merdiven gibi alçalıyordu. Dolayısıyla genel görünüm bir amfiteyatro şeklindeydi. Mağaranın en çukur noktasında, yani sahnenin bulunması gereken yerde 12 metre çapında bir havuzda çırpıntılı deniz suyu vardı. Tünel. Bu geniş tünel 100 metre kadar aşağıda iceberg'in dibindeki boşluğa, Kuzey Kutbu Okyanusu'nun o ışıksız dünyasına, Ilya Pogodin'in onları beklediği yere açılıyordu. Harry bu karanlık havuzun karşısında büyülenmişti. Sanki bir boyuttan diğerine açılan bir kapı, Narnia'nın sihirli ülkesine açılan gizli bir geçit ya da bir çocuğu ve köpeği Oz ülkesine fırlatacak bir hortumla karşı karşıyaydı. İnanamıyorum. Sesi kubbede yankılanarak ona geri geldi. Ümit onu aniden güçlendirdi. Aslında alttan altta böyle bir tünelin varlığından şüphe duymuştu. Daha çok Pogodin'deki İskandil aletinin arızalı olduğunu düşünmüştü. Böylesine soğuk denizlerde buzda oluşan uzun bir tünel açık kalabilir miydi? Neden tekrar donup kapanmamıştı? Bu sorulara cevap verebilecek olsalar bile diğer arkadaşlarına yöneltmemişti. Onları endişelendirmek istememişti. Ümitsiz kalmaktansa yaşamlarının son bir saatini ümit içinde geçirmeleri daha iyi olurdu. Her neyse, bu Harry için o sırada çözümü olmayan bir bilmeceydi. Şimdi bu bilmecenin cevabını biliyordu. Tünelin içindeki su hala kuvvetli deniz dibi akıntılarının etkisi altındaydı. Durgun, hatta sakin bile değildi. Mağaranın içine doğru ritmik bir şekilde 18-20 metreye kadar köpürüp saçılarak yükseliyor ve kuvvetle düşerek deliğin ağız hizasına kadar çabucak boşalıp çekiliyordu. Kabarıp iniyor, kabarıp iniyordu. Ve devamlı hareket açık olan ağzın donarak kapanmasını ve tünelin içinde buz oluşmasını önlüyordu. Şüphesiz ki uzunca bir zaman sonra, mesela 2 veya 3 gün içinde tünel büyük bir ihtimalle giderek daralacaktı. Akıntı hareketlerine rağmen tünelin çeperlerinde geçişi engelleyecek kadar veya tamamen kapatana dek yeniden buz oluşacaktı. Fakat onların 2 veya 3 gün sonra bu tünele ihtiyaçları olmayacaktı. Ona şu anda ihtiyaç duyuyorlardı. Son 12 saattir doğa kesinlikle onların aleyhine çalışmıştı. Belki de şimdi biraz merhamet gösterip onlar için çalışmaya hazır olabilirdi. Kurtuluş, Paris, 5. George Oteli, Şampanya, Crazy Horse Salonu, Rita. Buradan kaçış mümkündü. Zayıf olsa da bir şans vardı. Harry el lambalarından birini kemerine taktı. Diğer lambayı önüne tutarak bu buz hapishanesinden zahmetli kaçışlarına başlamaları için diğerlerinin de aşağı inmelerini bir an önce bildirmek gayretiyle kubbeli mağara ile açık yarık arasındaki dar koridoru sürünerek geçti. 11.06. Patlamaya 54 dakika kala. Kumanda masasında Nikita Gorov tavana sıralanmış olan 5 bilgisayar ekranını gözlüyordu. Geminin ve iceberg'in konumları, birbirine olan uzaklıkları ve hızları ile ilgili verileri sürekli olarak toplayıp 5 ayrı programla derleyerek tüm ekranlarda birden yansıtan ve bazıları grafik halinde olan değerleri biraz daha dikkat sarf ederek aynı anda izleyebiliyordu. Önümüz açık deniz dedi İskandil aletini çalıştıran teknisyen. Tepemizde buz yok. Gurov, Ilya Pogodin'i iceberg'in dibindeki 400 metre uzunluğunda ve daire şeklindeki girintinin altına manevra yaparak yüzdürmüştü. Denizaltının kule bölümü bu girintinin ortasında 12 metre çaplı tünelin tam altındaydı. Buzdaki bu oyuğun ağzında hareketsiz beklemek ve kurtarma operasyonu boyunca da öyle kalmak zorundaydılar. Hız hedefle eşlendi dedi Zhukov. Manevra odasından kulaklığa gelen raporu tekrar ederek. Sol taraftaki teknisyenlerden biri hız eşlendi ve kontrol tamam dedi. Ortala dedi Gorov dümenciye. Dümen ortada efendim. Gözlerini bilgisayar ekranlarından ayırmak istemeyen Gorov sanki kontrol merkezinde değil de ekranlara konuşuyormuş gibi o yana doğru yan yan bakarak akıntı pusulasını çok iyi gözleyin dedi. Önümüz açık su. Tepemizde buz yok. Şüphesiz tepelerinde devasa bir buz kitlesi, kocaman bir ada vardı. Ama güvertedeki İskandil aletinin tam üzerinde değildi. Ses dalgalarının doğrudan doğruya girintinin tepesindeki 12 metrelik tünelin içine gönderiyorlar ve geri dönen işaret Dr. Carpenter'ın Timoshenko'ya tarif ettiği yarığın dibinde 600 fit yukarıda son bulan tünelin ağzındaki su yüzeyine kadar hiçbir engelin olmadığını gösteriyordu. Kaptan tam olarak doğru noktada bulunduklarından kesinlikle emin olmadan harekete geçmek istemediğinden tereddütteydi. 5 ekranı yarım dakika kadar daha inceledi. Geminin hızının iceberg'in ilerlemesiyle olabildiğince yakın ayarlandığına kanaat getirdiğinde mikrofonlardan birini aşağı çekti ve komutandan haberleşme merkezine anteni bırakabilirsiniz yüzbaşı dedi. Timoshenko'nun sesi tepedeki hoparlörden gürledi. Anten bırakıldı. Tepede Pogodin'in güvertesindeki direkler, periskoplar ve şnorkeller arasında 8 adet su geçirmez alüminyum kargo kutusu yuvalanmıştı. Bunlar denizaltının 700 fite ikinci dalışı sırasında bir kısmı belki de kopmuş olabilecek çeşitli uzunluktaki naylon kordonlarla bulundukları yerlere bağlanmıştı. Timoshenko anteni açtığında güvertenin tepesindeki basınç tüpünden kaynayan hava kabarcıkları arasından bir helyum balonu fırlatılmıştı. Eğer balon şimdiye kadar hep olduğu gibi hakkıyla çalışıyorsa şu anda arkasından haberleşme kablosunda sürükleyerek karanlık denizde hızla yukarı doğru tırmanıyor olmalıydı. Bir haber toplama gemisi olan Ilya Pogodin bu anteni yıllar boyunca binlerce vesileyle aynı şekilde fırlatmıştı. Buna karşın güverteye bağlı olan 8 adet su geçirmez kutu hiç de olağan bir görüntü değildi. Kutular ek yerleri iyice kaynaklanmış titan alaşımlı zincirlerle ve vidalı kilitlerle açılmayacak şekilde haberleşme kablosuna bağlanmıştı. Yükselen helyum balonu güverteden 6 metre kadar yukarıya ulaştığında kutuları bağlayan naylon iplerin düğümlerini çözecek kadar bir güçle zinciri gerecek ve onları kendisiyle birlikte yukarı sürükleyecekti. Alüminyum kutular suda batmayan cinsten olduklarından ipleri açılır açılmaz derhal güverteden yükselmeye başlayacak ve balonu engelleyen bir çekim yaratmayacaklardı. Helyum dolu küre birkaç saniye içinde önce 600 fit, sonra 550, sonra da 500 fite geminin üzerindeki ters dönmüş çanağın içine kadar ulaştı. 400 fite vardı ve yükselmeye devam etti. Kargo kutuları onun peşinde yukarı doğru yükseliyor olmalıydılar. 350 fit. Balondaki helyum gazı basınçlı tüpten çıkan hava kabarcıklarının içindeki oksijenden çok daha çabuk genleşip yükseleceğinden kabarcıklar ilk andan itibaren antenin ve kutuların gerisinde kalırdı. Yaklaşık 400 fitte balon uzun tünelin girişinden içeri rahatlıkla süzülecek ve kolaylıkla yükselmeye devam ederek kutuları arkasından sürükleyecekti. Gittikçe daha yukarı, daha yukarı, daha hızlı, daha hızlı. İskandil'in grafiği üzerine eğilmiş olan görevli, tünelde bir engel kaydediyorum dedi. Buz değil, değil mi? Hayır, engel yükseliyor. Kutular mı? Evet efendim. Plan işliyor dedi Zhukov. Öyle görünüyor diye onun görüşüne katıldı Gorov. Eğer Edge ve grubundakiler şu anda tünelin diğer ucunu buldularsa işin zor tarafına başlayabiliriz diyen Gorov cümleyi onun yerine tamamladı. Bilgisayar ekranlarında bir sürü numara ve görüntü sürekli olarak göz kırpıp duruyordu. En sonunda hoparlör cızırdadı ve yüzbaşı Timoshenko anten yukarıya ulaştı. Balon su üzerinde kaptan dedi. Gorov mikrofonlardan birini aşağıya çekti. Boğazını temizledi ve otomatik sistemi devreden çıkarın yüzbaşı. 60 fitlik ilave bir anten teli salıverin dedi. Bir dakika sonra Timoshenko 60 fit ilave tel bırakıldı kaptan dedi. Emil Zhukov bir eliyle uzun suratını sıvazladı. Şimdi sıra beklemede. Gorov başını salladı. Sıra beklemede. 11.10. Patlamaya 50 dakika kala. Helyum balonu tünelin üst ucundan dışarı fırladı ve kabaran denizin üstünde keyifle sallanmaya başladı. Dümdüz mavi gri renkte olmasına rağmen balon Harry'e sanki parlak rengarenk bir süs balonuymuş gibi göründü. Diğer uçta Timoshenko ilave teli salıverdikçe 8 su geçirmez alüminyum kutu birer birer fırlayarak su üzerine doğru çıkmaya başladı. Neredeyse duyulmayacak kadar hafif bir sesle birbirlerine çarptılar. Harry artık kubbe tavanlı mağarada yalnız değildi. Rita, Brian, Franz, Claude ve Roger da ona katılmışlardı. Şu anda George Dean yarığın dibindeki düzlüğe ayak basmış ve Petty Johnson da fırtınanın dövdüğü iceberg'in tepesinden ayrılıp ipten aşağıya inmeye başlamış olmalıydı. Birkaç bakır boru ve kalın kablo telinden derme çatmaya yaptıkları yakalama çengelini eline alan Harry, "Haydi, gelin de şu malzemeyi sudan dışarı çıkaralım," dedi. Franz ve Roger'ın yardımlarıyla zinciri yakalayıp kutuları havuzdan dışarı çekmeyi başardı. Bu uğraş sırasında her üç adam da dizlerine kadar ıslandılar ve birkaç saniye içinde kalın elbiseleri donarak baldırlarının etrafında kaskatı kesildi. Çizmeleri ve elbiseleri su geçirmediği halde kısmi ıslanma bile onların vücut ısılarını alıp götürüyordu. Üşümüş ve titrer durumda aceleyle alüminyum kargo kutularını açtılar ve Ilya Pogodin'den gönderilen dalış takımlarını çıkardılar. Her kutuda birer tane su altında nefes alma cihazı vardı. Bu dalış takımları sıradan şeyler değildi. Özellikle derin veya son derece soğuk suda kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Her giysi de bele takılan kemere iliştirilmiş bir akü bulunuyordu. Fişi vücudu saran pantolon ve cekete takıldığında giysinin astarı elektrikli battaniyeye benzer bir sistemle ısı sağlıyordu. Harry kendi dalış takımını havuzun kıyısında sürekli olarak dalgalanan ve yükselen suyun ulaşabileceği yerin en uzağına yaydı. Hergesiyle birlikte bir de basınçlı hava tankı vardı. Dalış maskesi ilave bir ağızlığa gerek duyulmayacak şekilde çeneden alnına kadar yüzün büyük bir bölümünü kaplayacak genişlikteydi. Hava doğrudan doğruya maskenin içine salınıyor, böylece dalgıç burnundan nefes alabiliyordu.